Ayrım 10.
Doğanın kökeninin bilgisi söz konusu olduğu sürece onu soyutlamalarla karıştırmaktan korkmamamız gerekmez. Çünkü bir şey soyut olarak kavrandığı zaman ki tüm evrenseller böyledir, anlakta her zaman doğada gerçekten var olabilen tikellerinden daha geniş bir anlamda kavranır. Yine doğada aralarında anlak tarafından güçlükle algılanabilecek denli küçük ayrım bulunan birçok şey olduğu için böyle şeylerin eğer soyut olarak kavranılırlarsa kolayca birbirleri ile karıştırıldığı görülür. Ama doğanın kökeni daha sonra göreceğimiz gibi soyut olarak ya da evrensel olarak kavranamayacağı ve anlakta gerçekte olduğundan daha öte genişleyemeyeceği için ve değişebilir şeylerle hiçbir benzerliği olmadığı için iddiası açısından hiçbir karışıklıktan korkulmaması gerekmez. Yeter ki daha önce gösterildiği gibi elimizde bir gerçeklik ölçünü olsun. Bu gerçekte tekil ve sonsuz bir varlıktır. Başka bir deyişle ötesinde hiçbir şeyin olmadığı bütün varlıktır. Buraya dek yanlış iddiayı inceledik. Henüz geriye kuşkulu iddiayı araştırmak kalıyor. Eşdeğişle neyin bizi kuşku duymaya götürdüğünü ve aynı zamanda kuşkunun nasıl giderilebileceğini anlıktaki gerçek kuşkudan söz ediyorum. Zaman zaman bir insanın anlığında hiçbir kuşku olmamasına karşın sözleriyle kuşku duyduğunu belirttiği zaman olduğunu gördüğümüz gibi bir kuşkudan değil çünkü bu sonuncuyu iyileştirmek yöntemin sorunu değildir. Ama daha çok dik kafalılığı ve bunun iyileştirilmesini ilgilendiren incelemelere aittir. Öyleyse gerçek kuşku, ruhta hiçbir zaman kuşkulanılan şeyin kendisi tarafından üretilmez. Başka bir deyişle, eğer ruhta ister gerçek ister yanlış olsun, salt bir iddia olmuş olsaydı, onda hiçbir kuşku ya da pekinlik değil ama yalnızca böyle bir duyum bulunurdu. Çünkü bir iddia kendinde böyle bir duyumdan başka bir şey değildir. Ama kuşku, irdeleme altındaki sorun açısından herhangi bir pekin yargı çıkarabilmemiz için yeterince açık ve seçik olmayan bir başka iddia yoluyla doğacaktır. Eşdeğişle kuşku duymamıza yol açan iddia açık ve seçik değildir. Bir örnek alalım. Bir insanın ister deneyimden isterse başka bir kaynaktan gelsinler, duyularımızın zaman zaman bizi aldattığı konusunda hiç düşünmediğini varsayarsak, bu insan güneşin göründüğünden daha büyük mü yoksa daha küçük mü olduğu konusunda hiçbir zaman kuşku duymayacaktır. Böylece köylüler güneşin yerküreden çok daha büyük olduğunu duydukları zaman genellikle şaşırırlar. Ama kuşku duyanların aldatıcılığı üzerine düşünme yoluyla doğar ve eğer kuşku duyduktan sonra duyuların gerçek bir bilgisini kazanırsak ve uzaktaki şeylerin onların aleti yoluyla nasıl sunulduklarını anlarsak kuşku yine ortadan kalkar. Bu yüzden bizi en pekin olan şeylerde bile doğru yoldan çıkaran aldatıcı bir tanrı olduğu sayıltısı yoluyla gerçek iddialar üzerine kuşku düşüremeyiz. Böyle bir varsayımı ancak hiçbir açık ve seçik iddiamız olmadığı sürece savunabiliriz. Başka bir deyişle tüm şeylerin kökeni açısından taşıdığımız bilgiye dikkat ederek tam o bilgiye göre bize Tanrı'nın aldatıcı olmadığını öğreten şeyi buluncaya dek ve bunu bir üçgenin doğası üzerine düşünerek üç açısının iki dik açıya eşit olduğunu bildiğimiz aynı pekinlikle bilinceye dek. Ama eğer Tanrı'nın bir üçgen için taşıdığımız bilgiye eşit bir bilgisini taşıyorsak tüm kuşku ortadan kalkar. Bizi yoldan çıkaran bir baş aldatıcının olup olmadığından saltık olarak emin olmasak da nasıl bir üçgenin sözü edilen bilgisine ulaşabilirsek benzer koşul altında Tanrı'nın bir bilgisine de varabiliriz. Ve ona eriştiğimiz zaman bu söylediğim gibi açık ve seçik iddialar açısından taşıyabileceğimiz her kuşkuyu gidermek için yeterlidir. Böylece eğer biri ilk araştırılması gerekenleri araştırırken şeylerin bağlantısını koparmadan doğru olarak ilerlerse ve biz sorularını yanıtlamadan önce onları nasıl belirleyeceği konusunda bir bilgi edinirse, hiçbir zaman en pekin olanın eşdeğişle açık ve seçik iddiaların dışında herhangi bir şeye ulaşamayacaktır. Çünkü kuşku yalnızca ruhun belli bir doğrulama ya da belli bir yatsıma açısından askıya alınışıdır. Ki eğer onsuz eldeki sorunun bilgisinin zorunlu olarak eksik olacağı bir şeyin bilgisizi olmasaydı bu durumu doğrular ya da yatsırdı. Öyleyse kuşkunun her zaman şeylerin düzensiz olarak araştırılmasından doğduğu yargısını çıkarabiliriz. Yöntem üzerine incelememin bu ilk bölümünde ele almak için söz verdiğim noktalar bunlardır. Bununla birlikte anlığın ve güçlerinin bilgisine katkıda bulunabilecek herhangi bir şeyi atlamamak için bellek ve unutkanlık konusu üzerinde birkaç söz ekleyeceğim. En dikkate değer nokta belleğin anlığın hem yardımı ile hem de yardımı olmaksızın güçlendiğidir. Çünkü bir şey ne denli kolay anlaşılırsa o denli kolay bellenir. Ve karşıt olarak ne denli az anlaşılırsa o denli kolay unutulur. Örneğin birine bir dizi bağlantısız sözcüğü verdiğim zaman onları bellemesi aynı sözcükleri bir anlatı biçiminde ilettiğimde olduğundan çok daha güçtür. Bellek ayrıca anlığın yardımı olmaksızın imgelemin ya da sağduyu denilen şeyin tekil bir cisimsel şey tarafından etkilenmesini sağlayan güç aracılığıyla da güçlenir. Tekil diyorum çünkü imgelem yalnızca tekil şeyler tarafından etkilenir. Eğer örneğin tek bir aşk komedisini okursak aynı türden başkalarını okumadığımız sürece onu çok iyi anımsarız. Çünkü imgelemde yalnızca o egemen olacaktır. Oysa aynı türden başka bir çoğunu okursak onları birlikte imgeleyecek ve birbirleriyle kolayca karıştıracağız. Ayrıca cisimsel bir şey tarafından diyorum. Çünkü imgelem yalnızca cisimler tarafından etkilenir. O zaman bellek hem anlığın yardımı ile hem de yardım olmaksızın güçlendiği için onun anlaktan ayrı olması gerektiği ve kendinde ve kendi için görüldüğünde anlakta ne bellek ne de unutkanlık olduğu yargısını çıkarabiliriz. O zaman bellek nedir? Beyindeki izlenimin duyumundan başka bir şey değildir. Ve buna aynı zamanda bu duyumun belirli bir süresinin düşüncesine bağlıdır. Bu yeniden anımsama tarafından da gösterilir. Çünkü o zaman ruh duyumu düşünür ama sürekli süre altında olmaksızın böylece o duyumun iddiası duyumun süresinin kendisi ya da belleğin kendisi değildir. İddiaların bozulmaya uğrayıp uğramadıklarını felsefemde görülecektir. Eğer bu herhangi birine çok fazla saçma gelecek olursa amacımız için az önce aktarılan komedi örneğinden görüldüğü gibi bir şeyin ne denli tekilse o denli kolayca bellendiği olgusu üzerine düşünülmesi yeterli olacaktır. Dahası bir şey ne denli kolay anlaşılırsa o denli kolayca bellenir. Öyleyse aşırı ölçüde tekil ve yeterli olarak anlaşılır olanı bellemenin önüne geçemeyiz. Böylece gerçek bir iddia ve başka algılar arasındaki ayrımı saptadık ve uydurma, yanlış ve geri kalan iddiaların kökenlerini imgelemde eşdeğişle anlığın gücünün kendisinden değil ama uyuyan ya da uyanık bedenin çeşitli devimleri kabul etmesine göre dışsal nedenlerden doğan rastgele ve gevşek belli duyumlarda bulunduklarını gösterdik. Ama imgelemin anlaktan ayrı bir şey ve ruhun onunla edilgin bir ilişki içinde olduğunu kabul edildiği sürece imgelem açısından dilediğimiz görüşü seçebiliriz. Çünkü eğer imgelemin bulanık bir şey olduğunu, ruhun onun açısından edilgin olduğunu ve aynı zamanda kendimizi anlığın aracılığıyla ondan kurtarabileceğimizi de biliyorsak, seçilen görüşün önemi yoktur. O zaman eğer burada bir bedenin ve başka zorunlu şeylerin var olduğunu tanıtlamadan önce gene de imgelemden, bedenden ve onun yapısından söz ediyorsam bunun kimseyi şaşırtması gerekmez. Çünkü yineliyorum. Eğer imgelemin bulanık bir şey olduğunu biliyorsak ondan ne anladığımızın bir önemi yoktur. Gerçek bir iddianın yalın olduğunu ya da yalın iddialardan bileştiğini göstermiştik. Ve bu bir şeyin nasıl ve niçin olduğunu ya da oluştuğunu ve ruhtaki nesnel etkilerinin onun nesnesinin kendisinin olgusal ilişkisine karşılık düştüklerini gösterir ki eskilerin gerçek bilim nedenden etkiye ilerler deyişleriyle özdeştir. Gerçi eskiler bildiğim denlisiyle hiçbir zaman burada ortaya sürülen anlayışı, ruhun Pekin yasallara göre davrandığı ve bir bakıma tinsel bir otomat olduğu anlayışını oluşturmamış olsalardı. Bu yüzden başlangıçta olanaklı olduğu ölçüde anlığımızın bir bilgisini ve gerçek bir iddianın öyle bir ölçününü kazandık ki, bundan böyle gerçekliği yanlışlık ve uydurma ile karıştırmaktan korkmamamız gerekmez. Ne de hiçbir biçimde imgeleme ait olmayan belli şeyler için niçin anladığımız konusunda ve tam olarak anlığa karşıt başka şeylerin ya da son olarak onunla anlaşan daha başkalarının imgelemde bulundukları konusunda hayrete düşmemiz gerekir. Çünkü şimdi biliyoruz ki imgelerin üretilmesini sağlayan işlemler anlığın yasalarından bütünüyle ayrı başka yasalar altında yer alır ve ruh onlar açısından bütünüyle bir edilginlik ilişkisi içindedir. Bundan böyle yine insanların imgelemi ve anlığı tam olarak ayırt etmeme yoluyla nasıl kolayca büyük yanılgılara düşebildiklerini görebiliriz. Örneğin uzamın bir yerde olmak zorunda olduğu için sonlu olması gerektiğini, parçalarının olgusal olarak birbirinden ayrı olduklarını, tüm şeylerin birincil ve biricik temeli olduğuna, belli bir zaman daha büyük bir yer kapladığına ve yeri geldiğinde göreceğimiz gibi tümü de bütünüyle gerçekliğe karşıt başka birçok şeye inanmak gibi. Yine sözcükler imgelemin bir parçası oldukları için eşdeğişle sözcüklerin cisimlerin herhangi bir durumla bağlı olarak bellekte belirsizce bileşmelerine göre birçok tasarım uydurduğumuz için hiç kuşkusuz tam olarak dikkat etmediğimiz sürece sözcükler de tıpkı imgelem gibi pek çok büyük yanılgıya neden olabilirler. Dahası sözcükler halkın dileğine ve anlayışına göre oluşturulurlar. Ve dolayısıyla şeylerin anlakta değil ama imgelemde bulundukları biçimiyle simgelerinden başka bir şey değildirler. Bu imgelemde değil ama anlakta var olan tüm şeylere sık sık, örneğin cisimsel olmayan sonsuz gibi olumsuz adlar verilmesi olgusundan açıktır. Yine gerçekten olumlu birçok şeyde olumsuz olarak anlatılır ve evrik olarak, örneğin yaratmama, bağımsız, sonsuz, ölümsüz. Çünkü aykırılıkları çok daha kolay imgelenir ve dolayısıyla insanların aklına ilk gelmiş ve olumlu adları gasp etmişlerdir. Birçok şeyi doğrular ya da yatsırız. Çünkü sözcüklerin doğası bunu böyle doğrulamaya ya da yatsımaya izin verir. Gerçi şeylerin doğası vermese de bu nedenle bunu bilmedikçe kolayca yanlış bir şeyi gerçek diye alabiliriz. Bundan başka anlığın kendi üzerine düşünmesini önleyen bir başka büyük karışıklık nedeninden de kaçınmamız gerekir. Kimi zaman imgelen ve anlık arasında hiçbir ayrım yapmazken daha kolay imgelediğimizin bize daha açık olduğuna inanırız ve ayrıca imgelediğimizi anladığımıza da inanırız. Buna göre son olması gerekeni ilk olarak alırız ve böylece ilerlemenin gerçek sırası tersine çevrilir. Ve geçerli hiçbir yargı çıkarılmaz. Şimdi sonunda bu yöntemin ikinci bölümüne geçebilmek için ilkin bu yöntemde amaçlanan hedefi sonra ona erişmenin aracını ortaya koyacağım. Amaçlanan hedef açık ve seçik iddiaların kazanılmasıdır. Cisimlerin olumsal devimlerinden değil ama arı anlaktan doğan türde iddiaların. Tüm iddiaların tek bir iddiaya indirgenebilmesi için onları öyle bir yolda bağlamaya ve düzenlemeye çalışacağız ki anlığımız olanaklı olduğu ölçüde hem bütünlüğü içinde hem de parçalarında doğanın edimselliğini öznel olarak yansıtabilsin. İlk noktaya gelince, daha önce belirttiğimiz gibi amacımız için her şeyin ya yalnızca özü yoluyla ya da en yakın nedeni yoluyla kavranması zorunludur. Eğer şey kendinde ve kendi için kalıcı ise ya da genellikle dendiği gibi kendinin nedeni ise yalnızca özü yoluyla anlaşılmalıdır. Eğer kendinde ve kendi için kalıcı değilse ama varoluşu için bir neden gerekliyse en yakın nedeni yoluyla anlaşılmalıdır. Çünkü gerçekte etkinin bilgisi nedenin daha eksiksiz bir bilgisinin kazanılmasından başka bir şey değildir. Öyleyse şeyler üzerine inceleme yaparken hiçbir zaman soyutlamalardan herhangi bir yargı çıkaramayız ve yalnızca anlakta olanı şeyin kendisinde olana karıştırmama konusunda çok dikkatli olmalıyız. Ama en iyi yargı belli bir tikel olumlu özden ya da gerçek ve geçerli bir tanımdan türetilir. Çünkü anlak salt evrensel belirtilerden tekil şeylere inemez. Çünkü belirtiler kendilerini sonsuza dek genişletebilirler. Ve anlığı herhangi bir tikel şeyi bir başkasından daha çok düşünmeye belirlemezler. Böylece gerçek buluş yöntemi verili belli bir tanımdan düşünceler oluşturmaktır. Ve bu süreç verili şey ne denli iyi tanımlı ise o denli verimli ve kolay olacaktır. Bu yüzden yöntemin bu bütün ikinci bölümünün birinci önemdeki noktası iyi tanımın koşullarının bilgisinden ve onları bulma aracından oluşur. İlk olarak tanımın koşullarını irdeleyeceğim. Bir tanım eğer ona eksiksiz denecekse bir şeyin en iç özünü açıklamalı ve bunun yerine belli özellikleri almamızın önüne geçmemelidir. Demek istediğim örnekleyebilmek için ve bunu başkalarının yanılgılarını ortaya serme gibi bir isteği gösterecek bir örnek seçmeden yapmak için tanımı nasıl olursa olsun çok az önemli soyut bir şeyi alacağım. Bir daire buna uygundur. Eğer bir daire özeyinden çevreye çizilen tüm doğru çizgilerin eşit oldukları bir beti olarak tanımlanırsa, herkes böyle bir tanımın en küçük bir biçimde bir dairenin özünü değil ama yalnızca özelliklerinden birini açıkladığını görebilir. Gerçi dediğim gibi bunun betiler ve başka düşünsel şeyler durumunda hiçbir önemi olmasa da fiziksel varlıklar ve olgusallıklar durumunda sonsuz önemi vardır. Çünkü şeylerin özellikleri, özleri bilinmedikçe anlaşılamaz. Eğer bu sonuncuların üzerinden atlanacak olursa, zorunlu olarak anlığın doğasının bağlantısını yansıtması gereken bağlantısından bir sapma olur ve hedefimizden çok uzağa düşeriz. Bu hatadan özgür olabilmek için tanımda şu kurallara uyulması gerekir. 1. Eğer şey yaratılmışsa, tanım dediğimiz gibi en yakın nedeni kapsamalıdır. Örneğin bir dairenin bu kurala göre şöyle tanımlanması gerekir. Bir ucu durağan ve öteki ucu devinen herhangi bir çizgi tarafından betimlenen beti. Bu tanım açıkça en yakın nedeni kapsar. 2. Bir şeyin öyle bir kavramı ya da tanımı gerekir ki başka şeyler ile birlikte değil ama salt kendi başına alındığı sürece o şeyin tüm özellikleri, bir daire için verilen tanım durumunda görüleceği gibi ondan çıkarsanabilmelidir. Çünkü tanımdan, özekten çevreye çizilen tüm doğru çizgilerin eşit oldukları açık olarak çıkar. Soruna dikkat eden birine bunun bir tanımın zorunlu bir istemi olduğu kendinde öylesine açıktır ki onu tanıtlamak için oyalanmaya ya da bu ikinci istemden ötürü her tanımın doğrulayıcı olması gerektiğini göstermeye değmez görünür. Anlıksal doğrulamadan söz ediyorum ve olumlu olarak anlaşılmalarına karşın sözcük eksikliğinden ötürü zaman zaman belki de olumsuz olarak anlatılmaları gereken sözel doğrulamaları pek fazla göz önüne almıyorum. Yaratılmamış bir şeyin tanımı için gerekenler şöyledir. A. Şey bütün neden düşüncesini dışlamalıdır. Eşdeğişle kendi varlığından başka bir şey tarafından açıklanma gereksiniminde olmamalıdır. B. Tanımı verildiğinde şeyin var olup olmadığı sorusuna yer olmamalıdır. C. Anlık söz konusu olduğu sürece tanım sıfat yapılabilecek hiçbir adı kapsamamalıdır. Başka bir deyişle şey soyutlamalar yoluyla açıklanmamalıdır. D. Son olarak bu çok zorunlu olmasa da şeyin tanımından tüm özellikleri çıkarsanabilir olmalıdır. Tüm bunlar soruna dikkat eden biri için tam bir açıklık kazanırlar. Ayrıca en iyi yargının herhangi bir tikel doğrulayıcı özden çıkarsandığı da bildirmiştim. Çünkü iddia ne denli özelleşmişse o denli seçik ve dolayısıyla o denli açıktır. Bu yüzden tikel şeylerin bir bilgisi olanaklı olduğu ölçüde özenle araştırılmalıdır. Algılarımızın düzenine ve düzenlenip birleştirilmelerinin yoluna gelince, olanaklı olur olmaz ve us tarafından istenir istenmez tüm şeylerin nedeni olan ve böylece öznel özü tüm iddialarımızın nedeni olabilecek bir varlığın olup olmadığını ve eğer varsa nasıl olduğunu incelemek zorunludur. Ve o zaman anlığımız dediğimiz gibi olanaklı en son düzeye dek doğayı andıracaktır. Çünkü öznel olarak doğanın öz, düzen ve birliğini kapsayacaktır. Böylece bizim için her şeyden önce tüm iddialarımızı her zaman fiziksel şeylerden ya da olgusal kendiliklerden çıkarsamanın zorunlu olduğunu görebiliriz. Çünkü olanaklı olduğu ölçüde nedenler dizisine göre bir olgusal kendilikten bir başka olgusal kendiliğe ilerleriz. Ve dahası öyle bir yolda ki soyutlamalara ve evrensellere geçmeyiz. Ya da onlardan olgusal bir kendiliği ya da onları olgusal kendilikten çıkarsamayız. Bu süreçlerin her ikisi de anlığın gerçek ilerleyişini kesintiye uğratır. Ama belirtilmelidir ki burada nedenlerin ve olgusal kendiliklerin dizisiyle tekil ve değişebilir şeylerin dizisini değil ama yalnızca değişmez ve bengi şeylerin dizisini anlıyorum. Çünkü insan zayıflığı için tekil değişebilir şeylerin dizisini izlemek hem bunların tüm sayıyı aşan çokluğundan ötürü hem de bir ve aynı şeyi çevreleyen ve herhangi biri onun varoluşunun ya da var olmayışının nedenini olabilen sonsuz ölçüde türlü koşullardan ötürü olanaksız olacaktır. Çünkü bunların varoluşlarının özleriyle hiçbir bağıntısı yoktur. Ya da daha önce dediğimiz gibi bir bengi gerçeklik değildir. Ayrıca dizilerini anlamamız hiçbir gereği de yoktur. Çünkü tekil değişebilir şeylerin özleri varoluş dizilerinden ya da düzenlerinden çıkarılamaz. Ki bu bize dışsal adlandırmalarının, ilişkilerinin ya da en yüksek koşullarının ötesinde hiçbir şey vermezdi. Ve bunların tümü de şeylerin en iç özlerinden çok uzaktır. Bu en iç öz yalnızca değişmez ve bengi şeylerden ve aynı zamanda o şeylerin üzerine onların gerçek yasa kitapları gibi yazılı olan ve tüm tikel şeylerin onlara göre yer aldıkları ve düzenlendikleri yasalardan aranmalıdır. Hayır, bu değişebilir. Tekil şeylerden değişmez şeyler üzerine, eğer böyle anlatabilirsek, öylesine içten ve öylesine özden bağımlıdır ki onlar olmaksızın ne olabilir ne de kavranabilirler. Bu yüzden bu değişmez ve bengi şeyler kendilerinin tekil olmalarına karşın gene de her yerdeki bulunuş ve güçlerinden ötürü bizim için evrensellikler olarak ya da tekil değişebilir şeylerin tanımlarının cinsleri olarak ve tüm şeylerin en yakın nedenleri olarak var olacaklardır. Ama bu böyle olsa da bu tekil şeylerin bilgisine varmada yatan güçlük görünürde hiç de küçük değildir. Çünkü tümünü birden kavramak insan anlığının güçlerini çok çok aşacaktır. Çünkü bir şeyin bir başkasından önce anlaşılmasını sağlayan düzen, belirttiğimiz gibi varoluşlarının dizisinden aranmamalıdır. Ne de bengi şeylerden.